Ayrım 12.
Horus bir zenci olmadığın için Tanrı'ya şükretmelisin diyor. Üstelik askerlik yapmışsın, sağlıklısın. Gerçi gözlerinde ufak bir sorun var ama önemli değil. Bu ülkede gözleri hastalıklı bir beyaz olmak, gözleri sağlam bir zenci olmaktan iyidir. Eğer oğlum bir an için okulu terk etmeyi düşünecek olursa doğru Kanada'ya gider onun kafasını kırarım. Rıhtımdaki işçiler bütün öğlen tatilde Horus ile oturup ne konuştuğumu merak ediyorlar ve benimle alay ediyorlar. Bu adamla ne konuşulur diyorlar. Bazen bir köşeye çekilip ders kitaplarımı okuyorum. Yine gelip gidip benimle dalga geçiyorlar. Vincin kancasını kafalarına saplayıvermek geliyor içimden. Neyse ki Eddie Lynch araya giriyor ve rahat bırakın çocuğu diye onları dağıtıyor. Cahil herifler ne olacak? İşçiler Eddie'ye ses çıkaramıyor ama yükleme boşaltma sırasında kasıtlı olarak kutuları üzerime düşürüyorlar. Vinci kullananın bir tanesi beni köşeye sıkıştırıyor ve hepsi gülüyorlar. Bazen de yanıma yaklaşıp sandviçin güzel miydi diye dostça davranır gibi yapıyorlar. Güzeldi diyorum. Haha, Joy'un sandviçinin arasına güvercin bokları koyduğunu fark etmedin mi? Kafam atıyor ve Joy'un üstüne yürümek istiyorum. Fakat midem bulanıyor ve jambonlu sandviçi çıkarıyorum. Adamlar benimle eğlenip gülerken bir tek Joy onlara katılmıyor. Çünkü biraz kafadan sakat. Bir de Horace köşesinde sessiz sessiz oturuyor. Midem düzeldikten sonra Horace'ın olayları sessizce izlemesini yorumluyorum. Eğer oğlu benim yerimde olsaydı tek yapacağı şey onu buradan kurtarmak olurdu. Benim de bunu yapmam gerek ve aynı gün Eddie'nin odasına gidip aletlerimi teslim ediyorum. Eddie aletleri alıp elimi sıkıyor. İyi şanslar evlat. Çekin adresine yollarız. Eddie de cahil bir adam ama kendini yetiştirmiş. Beni anlıyor. Horace ile de vedalaşıyorum. El sıkışıyoruz ama bir şey diyemiyorum. Nedense bu adama içim ısınıyor ve bu duygularım yüzünden nutkum tutuluyor. Keşke babam o olsaydı. O da bir şey demiyor çünkü böyle anlarda sözcüklerin hiçbir şeyi ifade etmediğini çok iyi biliyor. Omzuma vurup başını sallıyor. Rıhtımdan ayrılırken Eddie'nin sesi kulağıma çalınıyor. İşinizin başına boş kafalı herifler. Bir cumartesi sabahı Tom'la Manhattan otobüs terminaline gitmek üzere metroya biniyoruz. O Detroit'e gidiyor, ben de sırt çantamla Washington Heights'a yeni bir pansiyona geçiyorum. Tom biletini alıyor, çantalarını bagaja koyuyor ve otobüsün kapısında durup son kez emin misin diye soruyor. Detroit'e gelmek istemediğinden emin misin? Müthiş bir hayatın olacaktı. Hemen otobüse atlayabilirim. Hayatta sahip olduğum her şey sırt çantamda ve çantamı otobüsün bagajına atıp bir bilet alabilirim. Para, pul, sarışın bomba sekreterler. Ama Horace'ın sözleri aklıma geliyor ve otobüsün kapıları kapanırken Tom'a kafamı sallıyorum. Tom yerine geçiyor ve gülümseyerek bana el sallıyor. Washington Heights'a giden trende düşüncelerim Tom ile Horace ve Detroit ile New York Üniversitesi arasında gidip geliyor. Sabah 8 akşam 5 arası bir fabrikada işçilik yaparak 1 saat öğlen tatili ve her yıl 2 haftalık izinle pekala bir hayat sürebilirdim. Akşamları evime gelip duşumu yapar bir kızla buluşur ara sıra kitap okurdum. Bir gün benimle dalga geçip ertesi gün beni öve öve bitiremeyen profesörlerle uğraşmaktan, o koca koca kitapları devirip sınavlara girmekten kurtulurdum, özgür olurdum. Ama Detroit'e de işe gidip gelirken trenlerde üniversite öğrencilerini görünce New York Üniversitesi'ndeki bu şansımı kaçırdığıma pişman olacağımdan eminim. Bir fabrika işçisi olarak 3-5 kuruş kazanmak için neler kaçırdığımı düşüneceğim. Çünkü bir üniversite diplomam olmadıkça asla mutlu olmayacağım. Bunu çok iyi biliyorum. Üniversitede her geçen gün bu yaşıma kadar ne derece cahil kalmış olduğumu daha iyi anlıyorum. Özellikle kantine bir kahve içmeye ya da peynirli sandviç yemeye gittiğimde herkes derslerinden söz ediyor. Profesörlerin çok kıt not verdiğinden yakınıyor. Aynı tezi iki profesöre kakaladıklarından söz edip bu marifetleriyle övünüyorlar. Bir ansiklopediden ya da kitaptan satır satır çekilmiş bir ödevle hocaları kandırmanın ne kadar kolay olduğuna gülüyorlar. Sınıflar çok kalabalık olduğundan profesörler kağıtlara nasılsa doğru dürüst bakmıyor. Bu işi asistanlarına bıraksalar onların da bir halttan anladığı yok. Aralarında böyle konuşuyorlar ve üniversiteye girmek onlar için sanki bir eğlence. Herkes bir şeyler konuşuyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Ben de herhangi bir öğrenci gibi ağzıma geleni söyleyebilmek, ondan bundan şikayet edebilmek isterdim. Ama sınıf ortalamalarından söz eden bazı grupların arasında bile giremem. Esas yüksek öğrenime adım atmak için gerekli olan bu not ortalaması öğrenciler kadar anne babaların da büyük derdi. Bu grup öğrenciler not ortalamaları konusundaki kaygıları dışında Tanrı'nın var olup olmadığı, dünyanın yaşadığı korkunç savaşlar gibi derin konulara giriyorlar. Sonunda biri herkesi düşündüren o anahtar sözcüğü ediyor. Varoluşçuluk. O ana kadar doktor olmaktan, avukat olmaktan söz eden tipler, birinin kalkıp hayatta her şeyin bomboş olduğunu söylemesiyle ve dünyada tek önemli insanın Albert Camus olduğunu ortaya atmasıyla susuyor. İnsanın her gün yaptığı en önemli şeyin o gün intihar etmemeye karar vermesidir sözüyle Albert Camus'u savunanlar, geri kalan herkesin moralini bozuyor. Bir gün kantinde kitaplarımı bir kenara atıp bu gruplardan birinin arasına katılacak olursam, herkesin böylesine moralini bozan bu boşluk kavramı ve Albert Camus denen adam hakkında bilgi toplamam gerekiyor. Ben henüz üniversitenin en alt basamağındayım. İş idaresi ya da sanat ve bilim gibi dallarda okumak varken benim tek seçeneğim olan bu bölümün sonunda ulaşacağım yer bir öğretmen olarak hayatımı kazanmak. Öğretmen olmayı kim ister? Bazı öğrenciler annelerinin öğretmen olduğundan söz ediyor. Aldıkları maaş çok düşük. Seni takmayan bir sürü piçi adam edeceğim diye uğraş dur. Karşılığında da sürün. Bu konuşmalardan öğretmenlerin iyi para almadığını anlıyorum. Ve her geçen gün varoluşçuluk gibi yeni bir sözcük ya da kavramı ansiklopedilerden öğrenmem gerekiyor. Bu arada kantinde geçen bu konuşmalara hiçbir zaman ayak uyduramayacağım duygusuyla moralim bozuluyor. Onlar lise okumuş, yanında doktor ve avukat çıkacak öğrenciler. Anaları babaları binbir fedakarlıklarla onları okutuyor. Ama çocuklarının kantinlerde varoluşçuluk ya da intihar gibi abuk subuk konularla nasıl vakit kaybettiklerini biliyorlar mı acaba? Ben 23 yaşında gözleri hastalıklı, dişleri çürük ve her halimle aykırı bir tip olarak burada ne arıyorum? İyi ki bir de aralarına katılmamışım. Alt tarafı bir öğretmen olacağımı bilseler yine alay konusu olurdum. Belki benimle aynı bölümde okuyan öğrencilerle takılsam daha iyi olur diyorum ama o zaman da iyi bölümlerde okuma şansını baştan kaybetmiş insanlardan olduğum açıkça ortaya çıkacak. Bir an önce kahvemi içip sandviçimi tıkınayım ve doğru üst kata kütüphaneye çıkıp şu Camus denen adamın bu kadar mutsuz ve kötümser olmasının nedenini bir öğreneyim. Ne olur ne olmaz. 26. Yeni pansiyon sahibim Mrs. Agnes Klein haftada 12 dolara tuttuğum odayı bana gezdiriyor. Yeni odam Mrs. Austin'in yerindeki koridorun dibine sıkıştırılmış ufacık yerden çok farklı. Burası bir karyola, bir yazı masası, bir sandalye ve kanepesiyle gerçek bir oda. Birkaç ay sonra Michael beni ziyarete geldiğinde bu kanepede rahatça yatabilir. Mrs. Klein daha kapıda beni karşılarken hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. Hemen hakkımda yanlış şeyler düşünmeyin diyor. Soyadım Klein olabilir ama kocam Yahudiydi. Ben değilim. Kendi kızlık soyadım Kentry. Bundan daha İrlandalı bir isim olamaz. Eğer yapacak bir şeyin yoksa Noel'i oğlumla ve benimle geçirebilirsin. Kocası Eddie çok çekmiş. Nerede nasıl öldüğünü bile bilmiyorum diyor. Michael da zavallı diyor. Onunkine zaten yaşamak denmez. Savaştan kısa bir süre önce Michael 4 yaşındayken kocası oğlunu da alıp Almanya'da ölmek üzere olan annesinin yanına gitmiş. Miras yüzünden bütün aile orada toplanmış ve savaş çıkınca kamplara götürülmüşler. Michael'ın Amerika'da doğmuş olduğunu ve o Allah'ın belası Nazilere anlatmak imkansız tabii. Kocasından bir daha haber alamamış ama Michael nasılsa kurtulmuş ve ancak savaşın sonunda Amerikalılara derdini anlatabilmiş. İşte içeride odasında yaşıyor güya. Noel günü saat 2'de filan mutfağa gel, yemekten önce bir kadeh içki içeriz diyor Mrs. Klein.
Hindi yapmayacakmış. Avrupa yemeklerini tercih edermiş. Ama sen yemeğe kalamayacaksan kendini evet demek zorunda hissetme. Belki İrlandalı bir kız arkadaşın vardır. Sana patates yapar. Sen bana aldırma. İlk kez yalnız başıma bir Noel geçirmiyorum. Kocamdan geriye kalan bir Michael var işte. Onunkine de yaşamak denirse. Noel günü mutfaktan garip sesler geliyor. Mrs. Klein tavada bir şeyler kızartıyor. Pierocci diyor. Michael bunu çok sever. Kendine bir vodka hazırla, portakal suyu da var. Tam grip mevsimindeyiz. Vitamin iyi gelir. İçkilerimizle oturma odasına geçiyoruz. Mrs. Klein yine kocasından söz etmeye başlıyor. O sağ olsaydı böyle Pierocci pişirip vodka içmemiz doğru olmazdı. Eddie için Noel sadece bir görevdi. Her şey gibi. Mrs. Klein lambayı düzeltmek için eğildiğinde peruğu düşüyor. Biraz vodka içmişim. Onu kabak kafasıyla karşımda görünce gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Hadi gül diyor. Bir gün anneni de bu halde görünce bakalım gülebilecek misin? Ve peruğunu kafasına yerleştiriyor. Annemin çok güzel saçları olduğunu söylüyorum. Tabii diyor, benimki gibi. Kendini Nazilerin kollarına atan kaçık bir kocası yoktu herhalde. Birden mutfağa koşuyor. Ah, az daha Pierocci yanıyordu. Neyse, daha gevrek olmuşlar. Benim felsefem, bunu dinlemek ister misin? Mutfakta ters giden her şeyi bir avantaja çeviririm. Hadi şu lahana turşusundan salata hazırlayana kadar birer vodka daha içelim. Bir de kielbasa yaparım. O da nedir diye sorduğumda Mrs. Klein bana bağırıyor. Polonya yemeği ayol. 2 yıl Amerikan ordusunda askerlik yapıp da kielbasa nedir nasıl bilemezsin? Sosis. Şimdi beni izle de öğren. İrlandalı olmayan bir kızla evlenirsen günün birinde senden bu yemeği ister. O zaman gününü görürsün. Sosisler tavada kızarırken ve sirkeli suda haşlanan turşunun kokusu etrafa yayılırken mutfakta vodkalarımızı içiyoruz. Sonra Mrs. Klein büyükçe bir tepsiye 3 tabak koyuyor ve 1 bardağı Manisha Weitz dolduruyor. Michael Pierocci ve kielbasa ile Manisha Weitz'a içmeye bayılır diyor. Zavallı, onunkine de yaşamak denirse. Mrs. Klein'in peşinden kendi yatak odasına ve oradan geçilen karanlık bir odaya doğru gidiyorum. Zavallı Michael yatağın içinde oturuyor. Bakışları bir noktada sabitleşmiş. Yatağın yanına birer sandalye çekiyoruz ve tepsiyi yatağın üstüne koyuyoruz. Mrs. Klein radyoyu açıyor. Akordeon çalıyor. Michael'ın en sevdiği müzik diyor. Avrupa'yı şeyleri seviyor. Ah, aklı oralarda kalmış. Öyle değil mi Michael? Söylesene, öyle değil mi? Söylesene. Peru'nu yere fırlatıyor. İyi Noeller oğlum, sana söylüyorum. Artık yeter, konuş benimle. Bir şeyler söyle. Bak yoksa bir dahaki Noel'e hindi pişiririm. Amerikan vari, kızılcık soslu hindi. Michael gözleri aynı sabit noktaya takılmış bir halde oturuyor. Çenesinden aşağı yağlar akıyor. Annesi radyoyu karıştırmaya başlıyor ve Bing Crosby'nin White Christmas şarkısı duyuluyor. Yeter artık, Avrupa'yı unut. Seneye Bing Crosby dinleyeceksin ve Noel'de hindi yiyeceksin. Tabakları yataktan alıp başını oğlunun omzuna koyuyor ve sızıyor. Bir süre odada oturuyorum. Sonra yemeğimi çöpe döküp odama çıkıyorum. Ve kendimi yatağıma atıyorum.
Merchants buz ailesinden tanıdığım Timmy Coyne benim oturduğum sokağa döner dönmez 180. Batı Caddesi'nde Mary O'Brien'in pansiyonunda kalıyor ve bir gün uğra diyor. Mary çok iyidir. Timmy'nin kaldığı yer pansiyon gibi değil. Epeyce büyük bir apartmanda haftalığı 18 dolardan 4 kişi kalıyor. Doğru dürüst bir kahvaltı da buna dahil. Mr. Logan'ın pansiyonundaki gibi dindar görünmeye gerek yok. Mary pazar sabahları mutfağında oturup çayını ve sigarasını içmeyi tercih eden bir kadın. Pansiyonerlerin sarhoşluk hikayelerini ve tövbe edip nasıl tekrar içmeye devam ettiklerini gülerek dinliyor. Pansiyonerlerinden biri İrlanda'ya dönecek olursa benim oraya taşınabileceğimi söylüyor. Hep geri dönerler diyor. 3-5 kuruş para yüzü görünce bir çiftlik hayaliyle memleket özlemi duyuyorlar. Köyden de bir kız bulup evlendiler mi tamam. Ama her gece karşında elinde örgüsüyle oturan bir kadınla hayat nasıl geçer? New York'un ışıl ışıl caddeleri ve dans salonları, barları akıllarından bir türlü çıkmaz. Aslında Mrs. Agnes Klein'dan kurtulmak için Mary'nin evine taşınmayı ben de istiyorum. Çünkü Mrs. Klein beni her akşam sanki kapının arkasında bekliyor ve ben daha anahtarı çevirirken elime bir vodka portakal bardağı uzatıveriyor. Onun için benim ders çalışmamın hiçbir önemi yok. Rıhtımdaki ağır işlerden yorulmuş olmama da aldırmıyor. Onun için önemli olan bana hayatını anlatmak. Eddie'nin tüm İrlandalı erkekleri solda bırakarak onu kendisine nasıl aşık ettiğini anlatıyor. Aman sen de Yahudi kızlara dikkat et. İnsanı nasıl tavladıklarını anlayamazsın. Ne derler? Çok şehvetlidirler. Bir de bakmışsın cam kırıklarına basıyorsun. Cam kırıkları mı? Aa evet Frank. Sana Frank diyebilirim değil mi? Şarap bardağına basıp kıracaksın bu. Bu Yahudiler de adettir. Dahası var. Dinini değiştirmek zorundasın ki çocuklar Yahudi olsun ve miras dışarı çıkmasın. Ama ben dinimi değiştirmedim. Annem eğer böyle bir şey yaparsan kendimi George Washington Köprüsü'nden atarım dedi. Aramızda kalsın, bu da pek umurumda değildi. Beni annemin bu sözleri etkilemedi. Ben babamın dinini değiştirmek istemedim. İyi adamdı. Biraz içki içerdi ama ne yapsın. Senin de adın Kenti olursa bütün County Kerry'de alay konusu olursun. Tanrı bana sağlık versin, bir gün ben de oraları görmek istiyorum. Yemyeşil diyorlar. Ben hayatımda yeşillik görmedim. Bütün hayatım bu evde süpermarket arasında geçti. Bir de Michael işte. Onunkine de yaşamak denirse. Babam Yahudi olursam çok üzüleceğini söyledi. Yahudilere bir hıncın olduğundan değil. Zavallılar çok çekti. Ama biz çekmedik mi? Eğer dinimi değiştirirsem bütün o asılan azizlere sırtımı çevirmiş olacaktım. Babam düğünüme geldi ama annem gelmedi. İsa'yı acıları içinde terk ettiğimi söylüyordu. İrlandalılar açlıktan ölecek hale geldikleri halde protestan çorbasını ağızlarına koymadılar. Senin bu davranışına etraf nasıl karşılar? Eddie beni kollarının arasına alıp onun da ailesiyle sorunları olduğunu söyledi. Ama insan birini sevdi mi dünyayı takmaz dedi. Ah zavallının başına gelenleri düşünebiliyor musun? O fırınlarda yanarak öldü. Tanrı affetsin.
Mrs. Klein bardağını yere bırakıp yatağıma oturuyor ve elleriyle yüzünü örterek ağlamaya başlıyor. Tanrım, ona neler yaptıklarını düşünmekten geceleri uyku uyuyamıyorum. Hele Michael'ın gördükleri, kim bilir nelere tanık oldu. Gazetelerdeki resimler yeter. O Almanları bilirim. Burada bir aile var. Meze dükkanı işletiyorlar. Çoluk çocuk hepsine Edim siz öldürdünüz diye soruyorum. Suratıma aval aval bakıyorlar. Mrs. Klein gidip yatağıma uzanıyor ve ağlaya ağlaya orada uyuyor. Onu uyandırıp yorgunluktan perişan bir halde olduğumu ve o yatakta yatabilmek için haftada 12 dolar para ödediğimi ve buna karşılık odadaki kazık gibi kanepede uyumak zorunda kaldığımı söylemek istiyorum. Tabii ona bir şey diyemiyorum. Sadece bu olayı Mary O'Brien ile onun pansiyonerlerine anlatıyorum. Hepsi gülmekten kırılıyor. Mary zavallı kadın diyor. Onun neler çektiğini ben bilirim. Bazen tamamen kafayı üşütür, peruğunu takmadan kapı kapı komşuların zilini çalıp haham başının nerede olduğunu sorar. Zavallı oğlu için din değiştireceğini söyler. Zavallı çocuk, onun da hali berbat. 15 günde bir iki rahibe Mrs. Klein'in evine gelip zavallı Michael'ı yıkayıp çarşaflarını değiştiriyorlar. Evi temizliyorlar ve Mrs. Klein de banyosunu yaparken ona göz kulak oluyorlar. Onun peruğunu takıyorlar ve vodkasına bol su katıyorlar. Rahibe Mary Thomas odamdaki kitapları görüp merak ediyor. Dini bütün bir insan olup olmadığını öğrenmek istiyor. Nerede okuyorsun diye soruyor. New York Üniversitesi dediğimde kaşları çatılıyor. Oralarda insan dinini unutur diyor. Ben de yıllardır kiliseye bile uğramadığımı söyleyemiyorum tabii. Ama rahibe Beatrice ile ikisi Mrs. Klein ile zavallı Michael'a çok iyi davranıyorlar. Rahibe Thomas bana bir sır vererek bunu hiç kimseye söyleme diyor. Ancak bir rahibe itiraf edebilirim. Michael'ı ben vaftiz ettim ama annesi Katolik olduğu için çocuk zaten Yahudi sayılmaz. Ya öldüğünde onun için ayin yapmazlarsa çocuğun hali ne olur diyor. Almanya'da çektikleri yetmiyormuş gibi bir de günahkar olacak. Babasına gözleri önünde kim bilir neler yaptılar. Bir gün sabah yatağında ölü bulunsa cehenneme gidecek. Sonra beni sorguya çekiyor. Agnes'in içki içmesine teşvik mi ediyorsun yoksa ona engel oluyor musun? Ben de işten okula koşuşturduğum için başka hiçbir şeye vaktim olmadığını söylüyorum. Bütün derdim biraz uyku uyuyabilmek. Rahibe kendi vicdanını biraz olsun rahatlatacak bir şey yapmamı istiyor. Agnes uyurken ya da sızdığı zaman bir ara zavallı Michael'ın odasına gidip başucunda diz çökerek onu cehenneme gitmekten kurtaracak bir iki dua eder misin? Belki de bu dua onun iyileşmesine sebep olur. Annesinden gelen gerçek inançla yaşamaya başlar. Eğer bunu yaparsam Rahibe Thomas da benim için dua edeceğini söylüyor. Benim New York Üniversitesi'nden kurtulmam için dua edecekmiş. Komünizmin yatağı diyor. İnsan öyle bir yerde okuyup adam olsa bile ruhunu kaybeder. Fordham ya da St. John's gibi okullarda okuyabilirsin diyor. Hiç değilse bu ateist yuvası gibi değildir. Senatör McCarthy üniversiteye el atmadan oradan kurtulmalısın diyor. Tanrı senatörü korusun. Değil mi Rahibe Beatrice? Rahibe Beatrice başıyla onaylıyor ama zaten pek konuştuğu yok. Habire bir takım işler yapıyor. Rahibe Thomas beni ateist komünistlerden korumak için ikna etmeye çalışırken o Mrs. Klein'i ve Michael'ı yıkıyor. Michael'ın odasının kapısını açınca bütün eve pis bir koku yayılıyor ama rahibe Beatrice bunu aldırmadan görevlerini yerine getiriyor. Bir yandan ilahiler okurken Michael'ı yıkıyor, yatağını değiştiriyor. Onunla sürekli tatlı tatlı konuşuyor. Mrs. Klein içkili olduğu zamanlar banyo yapmamak için direniyor. Rahibe Beatrice sabırla kafasındaki iki tel saçı okşayarak onu sakinleştiriyor ve Mrs. Klein bir bebek gibi kendini onun kollarına bırakıyor. Rahibe Thomas ise vaktimizi alıyorsunuz Mrs. Klein diye onu hazırlıyor. Daha ziyaret etmemiz gereken zavallı insanlar var. Katolikler, Mrs. Klein, anlıyor musunuz? Mrs. Klein korkuyla ben de Katoliğim diye siniyor. Bu tartışılır diyor Rahibe Thomas. Ve Mrs. Klein tekrar ağlamaya başlayınca Rahibe Beatrice ona daha çok sarılıyor ve avucuyla kel kafasını okşuyor. Gülümseyerek ilahilerini okumaya devam ediyor. Rahibe Thomas bana dönüp gerçek inanca bağlı olmayan biriyle sakın evlenme diyor. İşte sonu böyle olur. 27. Fakültenin danışmanı Mr. Max Buggert beni çağırıyor ve notlarımın yetersiz olduğunu söylüyor. Eğitim tarihi notum eksi B, edebiyata giriş ise C, not ortalamamın B olması gerekiyor. Dekan lise diploman olmamasına rağmen seni buraya aldı, şimdi onu mahcup ettin. Ben ayrıca çalışmak zorunda olduğum için, ne demek çalışmak zorunda olduğum için? Herkes çalışmak zorunda. Ama ben bütün gün rıhtımda yük taşıyarak çalışıyorum, bazen gecelerde mesai yapıyorum. Danışman Buggert kararını ver diyor. Çalışma hayatı ya da okul. Bana bir şans vereceğini söylüyor. Girdiğim sınavlara bir daha gireceğim. Gelecek döneme notlarımı en az B düzeyinde görmek istediğini de ekliyor. Üniversitenin böyle notlar ve sınavlarla boğuşmak olduğunu hiç düşünmemiştim. Buradaki okumuş insanların uygarca ve anlayışla bizlere bir şeyler öğreteceğini sanmıştım. Anlamadığımız bir konu olursa tekrar anlatacaklar ve bizlere ilgi gösterecekler diye hayaller kurmuştum. Ama düzinelerce, bazen yüzlerce öğrenci koyun sürüsü gibi bir sınıftan çıkıp ötekine giriyor, profesörler de yüzümüze bile bakmadan kürsüde bir şeyler anlatıp duruyor. Kimisi pencereden dışarı bakar, kimisi tavana gözlerini diker, kimisi de sararmış kağıtlarda yazılı eski notlarına bakarak ders anlatır. Öğrencilerden soru soran olursa oralı olmazlar. Oysa İngiliz romanlarında Cambridge ve Oxford'da öğrenciler profesörlerin odasına gidip Sofokles'i tartışırken beyaz şaraplarını yudumluyorlar. Ben de Sofokles üzerinde tartışabilmek isterdim. Tabii önce onun hakkında bir şeyler öğrenmem gerek. Ama ne var ki gecenin bir saatinde bu sahneden çıktıktan sonra kitap okumaya vaktim ve halim olmuyor. Eğer Sofokles'i tartışmak, varoluşçuluk ve Camus'un intihar konusundaki düşünceleri üzerinde fikir yürütmek istiyorsam bu sahnedeki işi bırakmak zorunda kalacağım galiba. Geceleri çalışmak zorunda olmazsam kantinde ben de Pierre, Suç ve Ceza'ya ya da Shakespeare üzerinde tartışabilirim. Kantinde Rachel, Naomi adlarında Mrs. Klein'in anlattığı türden güzel Yahudi kızlar var. Hani şu çok şehvetli olanlar. Onlarla konuşacak cesareti bir bulabilsem, hayatın boş olduğunu düşünerek mutsuzluğa kapılmış, günah kavramı olmayan ve şehvetin her çeşidine hazır protestan kızlarına benzediklerinden eminim. 1954 yılı baharında artık üniversiteye devamlı bir öğrenci olarak gidip geliyorum. Rıhtımda haftanın belli günleri belli saatlerde çalışıyorum ve arada iş bulma acenteleri aracılığıyla geçici işler yapıyorum. İlk işim için 7. caddede bir şapkacı dükkanına gidiyorum. Dükkan sahibi Mr. Meyer işin çok basit olduğunu söylüyor. Renk renk şapkalar gösteriyor. Bütün yapacağın iş şu tüyleri şapkaların renklerindeki değişik boya kazanlarına atıp kurutacaksın ve sonra tüyleri şapkalara takacaksın. Kolay değil mi? Sen öyle zannet diye devam ediyor. Porto Rikolular bu işi yaptığında akıl almaz renk kombinasyonlarıyla karşıma çıktılar. Paskalya bayramı gibi. Bir tüyü uygun bir renk armonisi içinde bir şapkaya takmak için zevk sahibi olmak gerekir dostum. Zevk.